Ahvalden herkese merhabalar. Canlı yayındayız. Bir özel yayında hep birlikteyiz. Yeni gelişme birkaç gündür iyice netleşti ve sonunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden 1915 anma yıl dönümüyle ilgili olarak her zaman rutin olarak bu açıklamalar yapılır Beyaz Saray'dan. İlk kez başkan olarak soykırım sözcüğünü kullandı. Bu günle ilgili olarak yapılan açıklamada ilk ve son paragraflarda olmak üzere iki defa soykırım ifadesi aldı. Ermeni soykırımı ifadesi aldı. Açıklamanın başında Joe Biden her yıl bugün de Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölen herkesin hayatlarını hatırlıyoruz ve böylesi bir mezalimin yeniden yaşanmasını engellemeye bağlılığımızı ortaya koyuyoruz demişti. Hatırlatalım, ABD Kongresi'nin her iki kanadı 2019 yılında 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlayan kararları kabul etmiş ve bunları oylamış geçirmişti. Ve her iki partiden en son olarak 100'ün üzerinde kongre üyesi Joe Biden'a bir mektup göndermiş ve 24 Nisan'daki açıklamasında, yani bugün gelen açıklamada Ermeni soykırımını resmen tanıması için çağrıda bulunmuştu. Bu biliyorsunuz Ermeni soykırımının tanınması hem Biden'ın hem de Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in seçim vaatlerinden biriydi. Biden aynı zamanda Delaware senatörü olarak görev yaptığı dönemden bu yana soykırımın resmen tanınması yönünde defaten çağrı yapmış bir isim olarak biliniyor. Aslında soykırım ibaresinin yer alması başkanlık düzeyinde ilk kez değil. Ronald Reagan 81 yılında Yahudi soykırımı ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada 1915'ten Ermeni soykırımı olarak söz etmişti. Ama o tam olarak bu konuyla direkt olarak ilgili olan bir açıklama değildi. Dolayısıyla şimdi yepyeni bir durumla karşı karşıyayız. Evet, canlı yayında bunu değerlendireceğiz. Çünkü bu bir kırılma noktası ve bu kırılma noktası Türkiye-Amerika ilişkilerini de doğrudan doğruya etkileyecek olan, sonuçları beraberinde getirecek olan bir gelişme. Konuklarımız editör masasından İlhan Tanır ve Ergun Babaan'la birlikte konuklarımızı ağırlıyoruz. Erivan'dan Alin Özinyan. Alin hoş geldin.
Hoş bulduk.
Washington'dan Lehigh Üniversitesi'nden Profesör Henri Barki. Henri sen de hoş geldin.
Hoş bulduk.
Ve Berlin'den tarihçi Yektan Türk Yılmaz. Yektan merhaba.
Merhabalar.
Evet, önemli bir an ve sıcağı sıcağına değerlendirmelere başlayalım. Öncelikle sözü elbette Yerivan'a, Alin'e vermek istiyorum. Alin, değerlendirmelerini alıyoruz.
Bekleniyordu zaten. Büyük olasılık veriyordu herkes ama son anda tabii ki bir gelişme olabilirdi. Kullanmayabilirdi soykırım sözcüğünü. Ve biraz önce kullandığını duyduk. Biden kısaca Ermeni diasporasına Amerika'daki verdiği sözü tuttu. Tabii bundan sonraki Türkiye ile ilgili planların ne, nasıl bir siyaset uygulayacak? Bu tamamen farklı bir şey diye düşünüyorum ben. Soykırımı
Evet.
tanımasından bağımsız olarak.
Bir Ermeni olarak, bir Türkiye Ermenisi olarak dün de zaten doğal özel tarihini de kamuyla paylaştın Alin. Bu senin için ne ifade ediyor bu açıklama?
Bir taraftan aslında çok üzücü, şu anlamda üzücü. 106 yıl sonra bir devlet başkanının soykırım demesi ya da dememesiyle bu kelimeyi kullanıp kullanmamasıyla tarih hakkında bir karar verilmiş oluyor. Tabii Ermeni soykırımını kabul eden 30. ülke ABD 2019'da kabul etti zaten Biden bu kelimeyi kullanmadan kabul etti. Ama yine de bugün tüm dünyanın gözleri Biden'da diyecek mi demeyecek mi? Bunun bu kadar önemli olması kişisel anlamda beni biraz üzüyor. Bu kadar tarihi kanıt varken artık bu kadar bu iş bir gerçekken hala bir ABD başkanının yorumuyla olayın adlandırılması kısmı beni üzüyor. Ama diğer taraftan da özellikle Türkiye'deki reaksiyonlara baktığımız zaman şeyi anlıyoruz. Bir ABD başkanının soykırım demesi çok şey değiştiriyor. Bu anlamda da değerli. Ya inkar bu boyutlarda, bu boyutlara varmışken durmadan yapılmadığı, böyle bir şey olmadığı, bu tarihi saptırmaktır derken dünyanın en güçlü ülkesinin başkanının çıkıp bu bir soykırımdır demesi tabii ki duygusal olarak bir taraftan da insanı rahatlatıyor. Bunu da ifade etmek gerekiyor.
Peki buradan Washington'a geçelim. Öncelikle İnan'a vereceğim sözü. Bu güne nasıl gelindi? Kısaca bunun özetlenmesi gerekiyor. Onun arkasından da Henri ile ve Yektan'la devam edeceğim. Türkiye boyutuna gireceğiz. Daha sonra sohbeti derinleştireceğiz Ergun'la birlikte. Evet İlhan, ne anlama geliyor? Metni nasıl okumalıyız? Metnin özellikleri nedir? Ve bugüne nasıl gelindi?
Evet, yani söylenecek tabii çok şey var ama siz ben uzattığım zaman lütfen kesin beni. Ben bugün geriye doğru gittim. 2009 yılından itibaren Obama'nın yayınladığı, malum Obama da söz vermişti başkan olduğunda soykırım, Ermeni soykırımı olarak tanıyacağını olayları. Fakat o zamanki Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini neden olarak, ana neden olarak kullanmamış. Onun yerine işte ilk defa kullanılan Metzger terimini kullanmıştı. Alin daha iyi bilir zannederim, Ermenice de bu soykırım anlamına geliyor aşağı yukarı. Fakat ben o açıklamalara baktığımda bu açıklamaların tabii değişti az çok ama Obama'nın genelde işte ya o Ermenilere soykırımdan kaçan, tabi soykırım demiyor da, bu mezalimden kaçan Ermenilere yardım eden Türklere de teşekkür var. İşte olayların ortaya çıkarılmasıyla ilgili iki tarafa da çok büyük işler düşüyor ve takdirlerini vesaire sunuyor o zamanlar başkan. Ama bugünkü açıklamada, çok uzun bir açıklama değil önceki açıklamalara göre, 3 paragraftan biraz fazla, ama Türkiye ile ilgili yani Türkiye'nin herhangi bir girişimi, herhangi bir olumlu veya Türkiye'den çıkmış bir uğraşı falan yok. Bu açıdan tamamıyla belki de olması gereken şekilde Ermeni soykırımını daha ilk cümlede ve de dediğiniz gibi en son cümlede kullanmış. 1900 işte bahsettiğiniz gibi 81'de ilk defa Başkan Reagan kullanıyor ama daha sonra 1990'a kadar zamanın Baba Bush bir defa kullanıyor sadece kendi başkanlığında. Daha sonra Başkan Clinton sürekli Ermeni mezalimiyle ilgili açıklamalar yapmaya başlıyor. 1,5 milyon Ermeni'nin, Osmanlı Ermenisi'nin mezalime uğradığını, öldürüldüğünü ilk defa o zamanlar adet haline geliyor ve daha sonra Bush'la birlikte, oğul Bush'la birlikte de devam ediyor. Tabii Trump döneminde kimse pek beklememişti. Burada ben bir cümle daha ekleyeyim, daha sonra ben de çok merak ediyorum. Henri nasıl görür bunu Türkiye-Amerika ilişkileri açısından? Benim eklemem, şimdilik eklemek istediğim tek şey, buna benzer yorumlar da oldu, onları da gördüm. Buna katılıyorum, bu tanıma sürecinde Biden'ın böyle bir adım atmasının, bu kez adım atmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi, iki neden var. Bir tanesi 1987'de henüz bir senatörken soykırımın tanınması ve cezai, Amerika topraklarında cezai olarak cezaya muhatap olmasıyla zemin hazırlayacak tasarıyı yazan ve buna liderlik yapan bir isim. 90'larda soykırım yasalarına imza atmış. Yani bu işi inanan, bilen, tarihini bilen, danışmanlarından duymayan bir isim. Ondan dolayı kendisi inanmış. Ama ikinci olarak da karşıda bir Erdoğan faktörü var. Erdoğan bildiğimiz gibi, bunu uzun süredir konuşuyoruz, ondan dolayı ayrıntılandırmayacağım. Evet. Washington'da bütün arkadaşlarını, bütün dostlarını kaybettiler. Özellikle Trump döneminde her şeyi yakıp yıktılar. Bir önceki büyükelçinin burada zaten yaptıkları belliydi. AKP'nin yani son 4-5 yıl içerisindeki umursamazlık, başkenti tamamıyla kendisine düşman etme ve bununla ilgili hiçbir sorun yaşamama, hiçbir endişe duymama ve tabii burada Erdoğan'ın sayamayacağımız kadar çok şekilde Washington'daki her çevreden her dostu kaybetmesi, müttefiği kaybetmesinin Biden'ın işlerini bu konuda, bu açıklamayı yapmak konusunda çok kolaylaştırdığını düşünüyorum.
Evet, buradan yine Washington'da kalalım, Harry Barkey'e geçelim. Aslında gerçeklere dayalı bir arka plan ötesinde bu açıklama elbette konjonktürün bir sonucu Henry ve aynı zamanda tabii Washington'da, kongrede ve kurumlarda, Beyaz Saray'da pek çok yerde atan nabzın da aslında bir yansıması, öyle değil mi?
Ben İlhan'ın verdiği gerekçelere bir tanesini daha ekleyeceğim. Bence
bu arada pardon lafını kesiyorum. İlhan, sen de sorularla araya girebilirsin. Yani bundan sonra soru sormak konusu da açık, sadece bana ait değil. Evet, pardon.
Rica ederim. Şimdi bakın, bu da Biden kaç gündür? 93 gündür mü Cumhurbaşkanı? 94, bugün 94. gün belki. Şunu görüyoruz aslında Biden'la. Biden aslında devrimci diyebilecek kadar değişik bir başkan bugün. Yani bütün yaptıkları, bütün aldığı riskler, bunu göz, kendisini bundan önce gelmiş, geçmiş başkanlardan değişik birisi olduğunu göstermeye çalışıyor. Yani bazı insanlar onu Roosevelt'le karşılaştırıyor, bazıları Johnson'la karşılaştırıyor. Yani Amerika'yı değiştirecek. Fakat burada çok önemli bir şey var. O da şimdiye kadar Amerikan başkanları ve son dakikada fikir değiştirip soykırım kelimesini kullanmamışlardır. Her zaman bir korku olmuştur. Halbuki Biden burada göstermek istediği şey şu: ben bu sözü verdim ve bu sözü yerine getireceğim. Önemli olan benim kimseden korkmadığımı göstermek. Bir de çok önemli başka bir şey var burada. O da Obama'yla kendisini karşılaştırıyor devamlı. Bence o Obama zamanında o başkan yardımcısıyken Obama onu biraz böyle onu çok ciddiye almıyordu ve bence burada izlediği başka politikalarda da görüyoruz. Kendisini Obama'dan değişik bir cumhurbaşkanı olduğunu göstermeye çalışıyor ve bence bu soykırım kelimesinin önemi bir yerde Obama'nın cesaret edemediği bir şeyi ben ilk 100 gün içinde yaptım diyebilmesi. Yani bir de bu, ya bence bu faktör her şeyden daha önemli olabilir. Çünkü zaten o konjonktür değişmişti. Yani konjonktür bazen pozitiftir, bazen negatiftir. Ama hiçbir zaman şimdiye kadar hiçbir cumhurbaşkanı bu kelimeyi kullanmak istememiştir. Tabii bürokrasinin içinde buna karşı çıkanlar olur her zaman. Bence eminim bu sefer de bürokrasinin içinde işte bu kelimeyi kullanmayalım, işte şu olacak, bu olacak diye bir tepki gelmiştir. Ama bu da bürokrasi ne derse desin, bence Biden bunu söylemeye kararlıydı ve söyledi.
Evet.
Bir soru sorabilir miyim Andrea? Bundan sonra Türkiye'den tabii sert açıklamalar bekliyoruz. Gelmeye başladı bile. Anlaşıldığı kadarıyla Türk Dışişleri Bakanı tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz diye bir açıklama yaptı. Erdoğan da açıklama yapacaktır. Bir sonraki adımda ne bekliyorsun? Bu ilişkiler nasıl gidecek bundan sonra?
Bu ilişkilerin geleceği bir dereceye kadar Türkiye'ye bağlı. Türkiye, şimdi evet, Dışişleri Bakanı aslında bence saçma bir kelime kullandı. Popülizm. Aslında popülizmin ne olduğunu galiba ne olduğunu bilmiyor kendisi de. Bu önemli olan şey şu: Türkiye'den sert açıklamalar gelecek. Sırf hükümetten değil, muhalefetten de gelecek, herkesten gelecek. Sokaktaki insanlarla gelecek. İşte Amerika'nın ne kadar işte haksız olduğu, işte Amerika'da korkunç şeyler olduğunu falan. Yani bütün bunları duyacağız. Fakat önemli olan Türk hükümeti ciddi bir yaptırım diyelim yapacak mı Amerika'ya karşı? Bence hayır. Yani millet, bazı insan işte o İncil'liği kapatacak, şunu yapacak. Zannetmiyorum. Çünkü zaten Türk-Amerikan ilişkileri çok kötü durumda. Yani bir sürü kriz yüzünden gerek Suriye olsun, gerek S-400'ler olsun, Halkbank, yani hepsi, bütün bu krizleri biliyoruz. Şimdi Türkiye'nin şu anda bir daha başka bir konuda Amerika ile kavga etmesi iktisadi açıdan bence çok zaten çok zor bir durumda olan Türkiye'yi daha da fazla etkileyecektir. Yani Erdoğan'ın şu anda Türk lirası bu kadar zayıfken şeyde Merkez Bankası'nda rezervler olmadığını biliyoruz. Yani böyle zayıf bir anda Türkiye'nin Amerika'yla bir kapışması bence bence çok saçma olur. Ama peki, yani söylem çok sert olacak. O şüphesiz. Muazzam kötü. Yani göreceğiz. Olur. Yeni Şafak'ı da göreceğiz. İşte bütün gazeteler, Star gazetesi, bütün bunları göreceğiz yarın ama.
Evet. Yavaş yavaş bunlar başlayacak tabii. Onu şimdiden şekillenmeye başladı. Bu arada Cengiz Aktar da aramıza katıldı. Hoş geldin Cengiz. Şimdi buradan siyasi boyutu üzerinde konuşmayı bir süreliğine bırakıp tarihçiler açısından bunu ifade ediyor. Ona geçelim. Berlin'den Yektan. Şimdi tabii şöyle bir şey çıkacak tartışma. Bu bir siyasi karardır, siyasi tercihtir. Şimdiden başladı bile. Hatta işte demin popülizm lafı kullanıldı. Türkiye tarafı, resmi Türkiye tarafı bunu öne sürecek. İşte siyasetçiler tarihi yargılayamaz, tarihle ilgili herhangi bir hükümde bulunamaz denilecek. Ama diğer taraftan Ermeniler açısından, Ermenistan açısından, diaspora Ermenileri açısından, Türkiye Ermenileri açısından da bu aslında bir gerçeğin teslim edilmesi uzun bir süre sonra. Böyle bir durum var orta yerde. Ama bu ikisinin ortasında tarihçiler var elbette Yektan. Sence bu açıdan bakıldığında bu açıklama ne ifade ediyor? Tarih araştırması bakımından, geçmişe bakış bakımından, Osmanlı'nın çöküş dönemindeki o Ermeni tebaasına uygulanan zulüm tarafı açısından bakıldığında.
Evet, ben ilk başta bunun çok tabii yeni bir sayfa açacak, birçok boyutta açacak. Dediğiniz gibi tarih yazımcılığı açısından da büyük bir öneme sahip. Nedenini size şöyle söyleyeyim çok doğrudan. O da şu, açıkçası inkar, sistematik inkar. Bu meselenin, Ermeni soykırımının, Ermeni ve diğer toplulukların soykırımının aslında, bir tek Ermenilerin soykırımı da değil, çalışılmasını gerçekten çok güçleştiren bir şeydir. Yani şöyle desem doğrudur, doğru olacaktır. Ermeni soykırımı bilinen, ileri gelen yani çok genel olarak yaygınca bilinen soykırımlar arasında en kötü çalışılmış soykırımdır. Ve bunun baş sebebi de inkardır efendim. İnkar hem metodolojik olarak hem kaynaklara erişim olarak birçok noktada akademisyenlerin, araştırmacıların, tarihçilerin, antropologların, siyaset bilimcilerinin perspektifini körelten bir işlev görmüştür. Çünkü maalesef inkarcı olmayan tarihçiler de, bilim insanları da maalesef inkara cevap vermek zaruriyeti hissede gelmişlerdi bugüne kadar. Bunun son bulacağı bir dönemece girmiş oluyoruz. Ben ayrıca şunu da söylemek isterim. Şu anda gördüğümüz şey aslında Türkiye'de kurumların yıkılışından bağımsız değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 65 yılından beri, 1965 yılından beri en temel kurumlarından biri de inkardı. Ve o inkar kurumunun da yıkıldığını görüyoruz aslında bu kararla beraber. Neden bu kararla beraber diyorum? Çünkü inkar uzun süre 90'ların ikinci yarısına kadar, 1965'ten 90'ların ikinci yarısına kadar esas itibariyle iç kamuoyuna, dış kamuoyuna yönelik bir faaliyetti. Yani dünya çapında tanınmayı ve dünya çapında Ermenilerin kamuoyu oluşturmasını engellemek için yapılmış bir girişilen bir projeydi. İlhan Bey de söyledi, şunu görüyoruz zaten son 4-5 yıldır artık inkarı yürütebilecek kadroları bile kaybettiler. Eski kadroların hepsi gitti artık, Gündüz Aktanların, Halaçoğulları dönemi değil.
Coşkun Kırca.
Arşiv çalışabilen, arşiv bilen şeyler bile kalmadı. Bu ve yeni bir bu yıl bir konferans düzenlediler. Gerçekten acınacak durumda. Acınacak durumda derken üzüldüğüm için değil ama yani dökülüyor, her tarafından dökülüyor. Sadece yani hiç bir meziyeti olmayan, hiçbir şeyi olmayan. Bu arada tabii şöyle bir şey de var. Madem tarih dediniz, şunu da anmadan edemeyeceğim. Talat İçişleri Bakanı da Dahiliye Nazırı Talat bu 1915'in baharın sonunda yani Nisan sonrasında her gördüğü birçok gördüğü kişiye bunların içinde Ermenilerin Vartkes, Serengülyan da dahil olmak üzere hepsine size öyle bir şey yapacağım ki 50 yıl bir daha bir şey talep edemeyeceksiniz demişti. Ve maalesef haklı çıktı. 1965 yılına kadar Ermeniler, dünyaya yayılmış Ermeniler bir araya gelip bir şey talep etmek kapasitesinden hani bu derece bir darbe aldılar, uzaklaştılar. Ama evet. Tabii şunu da görüyoruz ki en nihayetinde hakikat dönüyor dolaşıyor, bir yerini buluyor. Bu şu demek değil, burada sadece hakikat ölçülmüyor. Tabii ki soykırım kavramının kendisi dahil olmak üzere inkar da siyasidir, tanınma da siyasidir. Ve şu tanınma Türkiye'nin geldiği noktayı ölçüyor. Dünya ölçeğinde, jeopolitik olarak ABD açısından. Biden'ın mutlaka ki kişisel şeyi önemlidir, pozisyon önemlidir. Ama şunu da unutmamak lazım. Bugüne kadarki başkanlar zaten inkar etmiyorlardı soykırımı. Soykırımın sözlük tanımını yapıp sadece G word'ü söylemiyorlardı. Yani Dolayısıyla burada yapılan siyasi bir tercihtir. Ve Türkiye'nin pahası ne olursa olsun yani ABD tarafından nerede olduğu haritada yerine konmuştur. Ve o yer artık son dakikada ABD'nin kararını değiştirebilecek bir yer değildir.
Evet, bir sabitleme söz konusu. İlginç tabii. Az önce söylediğin gibi Amerikan başkanları, Amerikan siyasileri, yönetimdekiler aslında soykırımın bilincinde. Bunu aralarında konuşan insanlar ama bu kağıt üzerine düşmüş oldu ve doğrudan doğruya resmileşti. İlginç. Yani Biden'ın bu hamlesinden önce İtalyan Başbakanı Mario Draghi de Avrupa'da pek çok kişinin kendi aralarında kapalı kapılar ardında konuştuğu şeyi olabildiğince direkt bir şekilde söyledi ve diktatör ile Erdoğan kelimelerini yan yana getirerek bir açıklama yaptı. Geri adım da atmadı. Yani böyle bir dönem aslında bu. Bu açıdan da belki ilginç bir konjonktür söz konusu. Evet, Cengiz, senden de kısaca bir ilk değerlendirmeni alalım. Sesini duyamıyoruz yalnız. Mikrofonu açman gerekiyor. Evet, duyuyoruz şimdi. Açıldı.
Tamam, açtı. Ali açtı, sağ olsun. Avrupa gazetelerinde gezindim. İlk haber her yerde. Avrupa için bir yenilik değil tabii. Soykırıma soykırım demek. Ama önemli. Yani altı çizildi. Yekta'nın söylediğinden devamen yani hakikaten sıfırı tüketmiş bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bir rejimle karşı karşıyayız. Yani hiçbir dostu yok. Hiçbir yerde hiçbir dostu yok. Hele Ermeni soykırımı gibi ahlaki çöküş ifade eden bir meselede yani 2-3 tane işte Azerilerin, Pakistan'ın falan dışında kimsesi yok Türkiye'nin.
İşte Pakistan, Azerbaycan ve aynı zamanda Katar. 3 ülke var tabii ki.
Ben KKTC'yi bekliyorum aslında. Onlar biliyorsun böyle bir ikili oynarlardı. Şimdi orada bir kul konumunda olan yeni bir başkan var. Onu bekliyorum esas ne diyecek diye. Şimdi bu yurt dışı ama ben çok endişeliyim. Şimdi Türkiye'de bir kaos ortamı hakim. Karabağ Savaşı esnasında Türkiye'deki Ermenilere yapılanları hatırlıyoruz. Daha hafızamızda da çok eski değil. Ve bu kaos ortamında hakikaten yani her şey olabilir. Yani aklım orada benim yani. Ve Ali'nin haberdar tabii bu yani herhalde takipte herkes ama bir sürü başı bozuk Türkiye'de her şeyi yapabilir yani şu sırada. Çünkü bir yerden bunun acısını çıkaracaklar. Yani bu Türkiye toplumunun ekseriyeti inkarcı çünkü. Yani bu sadece devlete mahsus bir maraz, bir hastalık değil ki. Yani
toplumsal boyutu da var.
Olmaz olur mu? O daha ağır hem de. Yani devlet yani işte bugün internette ve Twitter'da yazılanları hepimiz okuyoruz yani. Bir kabus. Yani küfür yağıyor, hakaret yağıyor. Dolayısıyla bu insanların şimdi bu, bir de Amerikan düşmanlığını da koy bir de bunun üzerine. Kaymaklı ekmek kadayıfı yani. Dolayısıyla bunu bekleyen kitleler var. Ve bunun karşılığında tabii güvenlik güçlerinin hiçbir şey yapmayacağından emin olabiliriz. Dolayısıyla böyle bir ortam var. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.
Peki.
Bir de ben bir şey söyleyebilir miyim?
Tabii, buyur.
Aslında ilginç olan şey, bu kelime bundan 40 sene önce söylenmiş olsaydı çok değişik koşullar altında olacaktı. Bu kadar büyük, Cengiz'in anlattığı gibi bir tehdit de olmazdı. Çünkü değişik bir Türkiye vardı o zamanlar. Ve 40 sene sonra ya da 30 sene önce söylenmiş olsaydı alışmış olacaktık. Her sene tamam bir Cumhurbaşkanı'ndan bir demeç gelecekti, ya yazılı bir demeç gelecekti. Herkes alışmış ve unutacaktı, ciddiye almayacaktı. Ya, ciddiye değil de yani bu kadar dikkat toplamayacaktı. Halbuki Türkiye'nin bu kadar sene bununla savaşmış olması ve bu kadar lobi yapması aslında kendisi için iyi olmadı diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin çıkarları açısından bunun şimdi yapılmış olması bence çok kötü aslında.
Evet, sadece o değil tabii Henri. Yani sadece Türkiye değil, Amerika Birleşik Devletleri yönetimleri de ayak sürdü bu konuda. İttifak hürmetine, çünkü o ittifakı sarsacak, ona zarar verecek bir şeydi. Öyle bir boyutu da var bunun.
Onu da bir şüphesiz. Evet. O şüphesiz.
Evet.
Peki, ama niye dikkat çekelim tabii burada? Yani bir Ermeni soykırımı tanındı ama Kürtlerin şu anda bu coğrafyada uğradığı zulme ve aynı gün Türkiye'nin Irak Kürdistan'ına çok büyük bir askeri harekat başlatması ve dağ, taş, köy, kasaba demeden bombardımana tutması konusunda Amerikan sesliliği dikkat çekici. Bu soykırım tanımı üzerinden sanki bir başka yeşil ışık yakılmış. Şu gerçeği görmek lazım. Yani demin Yektan işaret etti Talat Paşa'nın sözüne. Türkiye Talat Paşa'yla yüzleşmediği için toplum olarak bugün Süleyman Soylu'nun eline kalmış durumda. Eğer bu soykırımla yüzleşmez ve gerçeği kabullenmezse yarın bir başka biri gelecek. İşte 3 ay 4 ay önce Mehmet Ağar'ın en bilindik Türkiye'nin silahşörleriyle birlikte poz verecek jüreti göstermesinin sebebi de bu yüzleşmeme. En büyük sıkıntı inkarın bu milliyetçi dalgada yetişmiş olma gerçeğinin Türkleri körletmesi, kendilerini gerçekten dünyanın en önemli ülkesi ve toplumu sanmaları, işte bir Türk dünyaya bedeldir sözleriyle büyümüş bir toplum geleneğinde aşı bile yapamayan, çoluk çocuğu hapse atan, Kürtlere zulüm uygulayan bir modele gelmiş. Yani bugün Kürt gerçeğine, Kürt toplumunun maruz kaldığı muameleye bakarsak, daha işte dün yazdım Erdoğan'ın Dersim soykırımıyla ilgili 2011'de yaptığı açıklamaları, kendi resmi kaynaklardan çok azını açıkladığı rakam 14 bin. Sadece Dersim ilinde bu kadar insanı öldürmüş, yok etmiş bir devlet geleneğinin CHP tek parti dönemi İttihat Terakki'nin devamı olarak 1915'te tıpkı Cengiz'in söylediği gibi hem kolluk güçlerinin desteği hem de göz yummasıyla Ermeni halkına neler yaşatmış olabileceğini, yani benim zaman zaman okuyorum, okuduğum kitaplarda sayfa atlamak zorunda kalıyorum gerçek tanıklıkları okurken, ne vahim olaylar yaşandığını anlamamıza yeter. Yani burada Biden'ın tanınmasının en çok bence özellikle Kaliforniya eyaletinde hukuki sonuçları olabilecektir Amerikan hukuk sisteminin kendine has yapısı dolayısıyla, ama Türkiye için bu geçmişiyle yüzleşme fırsatını verecek mi, vermeyecek mi? Asıl önemli olan o, ama eminim ki yarın meclisteki dört parti HDP hariç Amerika'yı kınayan, hakaret eden, küfreden ortak bir bildiri yayınlayacaktır. Yani Türkiye başını kuma gömmüş bir halde yoluna devam edecek. Ta ki bir duvara toslayana kadar.
Zaten muhalefetten iktidar belli de muhalefetten de geldi ilk açıklamalar. Meral Akşener'den, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. HDP'den tabii farklı bir açıklama geldi. Artık bununla yüzleşme zamanıdır mealinde bir açıklama. Net bir açıklama ve hemen arkasından başta Cumhurbaşkanı'nın propaganda direktörü Fahrettin Altun'dan bir açıklama, buna karşı adeta hedef gösterircesine bir sert tepki geldi. Yani burada aslında demin senin söylediğin gibi mağdur olan bir toplum kesiminin ağırlıklı olarak oy verdiği bir parlamento partisi tek kalmış durumda yine. Bir kez daha böyle bir durum karşısında. Ve bu tabii yepyeni bir gerilim hattı oluşturacak kapasiteye sahip. Nasıl bir durum ortaya çıkar bilemiyorum. Yani Türkiye Ermenileri, İstanbul Ermenileri ağırlıklı olarak tabii bahsettiğimiz Alin açısından çok ciddi endişe duymak gerekir mi sence? Onlar çünkü yani ne hissettiklerini anlayabiliyoruz. Anlamak güç değil ama bir de tam tersi rejimin yanında açıklamalar yapan bir Patrik var. Daha önceki Patriklerden çok daha farklı biçimde. Bir de böyle bir durum var orta yerde. Sence nasıl bir nabız atar orada, o kesimde? Sesini duyamıyoruz yalnız. Sesi açman gerekiyor. Evet, şimdi.
Cemil'in dediklerine katılıyorum. Tabii ki fiziksel bir saldırı tehlikesi de var şu anda. Ne yapacağı insanların hiç belli olmaz. Ama ben onu biraz tersten düşünüyorum. Yani belirli grupların harekete geçip güvenlik güçlerinin onları engellemesi değil de umarım devlet işaretli bir saldırı olmaz. Yani çünkü genelde ters işliyor Türkiye'de. Bazı şeyler planlı olarak yapılıyor. Ama bunun dışında fiziksel saldırıyı bir tarafa bırakalım. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Yani Patrik'in böyle bir açıklama yapması. İşte Şirinoğlu bir iş adamının böyle bir açıklama yapması. Biraz önce gördüm Erdoğan Patrik'e tekrar bir mektup göndermiş. Birliğimizi işte birlikte yaşama şeyimizi, hayalimizi kimse yok edemez demiş. Yani bu söylemleri yapmak zorunda kalmak, bu açıklamaları yapmak zorunda kalmak başlı başına eziyet zaten. Yani baskının en büyük örneği bunlar. Yani bugün sabahtan beri onu görüyorum sosyal medyada da. Mesela durmadan Hrant Dink'in anısı deforme ediliyor. Yani sadece halk, kullanıcı, işte troll değil, devlet ağzıyla da şey yapılıyor, kullanılıyor. Yani siz soykırım dediği için, tarihi gerçekleri açıklamaya çalıştığı için bir gazeteciyi öldürüyorsunuz sokak ortasında, katillerini bulmuyorsunuz, seneler seneler sonra kendi politik amaçlarınızla kullanıyorsunuz, rezil bir hale getiriyorsunuz o davayı, sonra da çıkıp diyorsunuz ki işte Hrant Dink bugün olsaydı da böyle böyle falan filan. Ya bu içinde bulundukları durum zaten çok can acıtıcı bir durum. Fiziksel saldırıları saymasak bile. Bu çok yoğun bir baskı ve belki de böyle bir günde Ermeniler için yaşaması en zor olan yer Türkiye bugün. Yani o sayıları 55 bin, 60 bin kaç kişiyse artık bu insanlara gerçekten çok yazık. Her açıdan, duygusal anlamda, güvenlik anlamında ama ne yazık ki bu iyiye gitmeyecek. Bu hep böyleydi. Yani bu denli değildi belki. Şimdi tabii sosyal medya çok aktifleştiği için görünür hale geldi bazı hakaretler, bazı sorunlar, bazı dışlanmışlıklar. Ama hiçbir zaman Türkiye Ermeniler için rahat bir yer olmadı. Her zaman bazı iğnelemeler oldu, ters bakışlar oldu, bazı sorumlulukları oldu Türkiye'de yaşayan Ermenilerin. Her zaman kendilerini kanıtlamak zorunda oldular, devlete bağlılıklarını kanıtlamak zorunda oldular. Ama tabii ki bugün ortalama bir Türkiye vatandaşı için durum çok daha kötü. Dolayısıyla Ermeniler için de daha kötü. Diğer taraftan şu da var, uzatmadan toparlamaya çalışayım. Bugün birçok kesim için Türkiye'nin artık yaşamak için uygun görülmediğini görüyoruz. Yani insanlar, özellikle gençler Türkiye'den çıkmaya çalışıyorlar. Şimdi diasporanın da Ermenistan'ın da kendi özellikle tarihleriyle ilgili olan siyasi perspektiflerini, siyasi adımlarını her an İstanbul'daki Ermenileri önemseyerek yapmasını bekleyemeyiz. Yani tabii ki oradaki insanların güvenliklerini düşünmek zorundalar. Ama örneğin şimdi Amerika'daki Ermeniler, Türkler Ermeni cemaatine zarar verir diye bu tasarıyı itelemekten vazgeçemezler diğer taraftan. Bu açıdan çok zor bir durumdalar İstanbul'daki Ermeniler. Ne yapılması gerektiğini ben de bilmiyorum.
Tekrar Türkiye-Amerika ilişkileri, Türkiye-Ermenistan ilişkileri konusuna geri döneceğim ama toplumsal boyutunda kalalım biraz. Çünkü sosyal medyayı hepimiz burada bizimle işte birlikte sohbet ettiğimiz herkes takip etmekte ve başta elit olmak üzere, Türkiye eliti olmak üzere belirgin bir alaycılık, inkarcılık yani olan bitene karşı soykırım denmese bile onun üretmiş olduğu, hadiselerin üretmiş olduğu acıyı hissetmeme hali çok çok belirgin. Şimdi bu Biden açıklamasından sonra ortaya çıkacak olan bu yeni manzarada esmeye başlayacak olan yeni rüzgarlar sizce, ben soruyu ortaya atıyorum. Hepiniz belki tek tek katkıda bulunabilirsiniz. Türkiye'deki o belirgin kefenin ağırlıklı tarafında duran inkarcılığı, reddetme halini daha mı betonlaştırır, daha mı sertleştirir, yoksa buradan daha farklı bir yöne doğru Türkiye toplumu evrilebilir mi? Ne dersiniz?
Ben çok kısaca cevap verebilir miyim? Bugün sizin de hatırlattığınız Meral Akşener'in açıklaması üzerine. Bakın sadece soykırım değil. Soykırım o işlerin miladı diyelim, başlangıcı diyelim, tek tipleşmenin en büyük kanıtı diyelim. Bugün Meral Akşener diyor ki bizim tarihimizde işte yüzümüzü kızartacak hiçbir suç yoktur diyor. Soykırımı bir tarafa bırakalım. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihi dediğimiz şey, yani bir sürü katliamlar, Dersim, Maraş, 6-7 Eylül, varlık vergisi, cinayetler, faili meçhuller, Kürtlere yapılanlar, cumartesi anneleri, bir HDP'nin kapatılması. Yani bu kadar iddialı bir şey söylediğiniz zaman siz artık inkarı da karikatürize etmiş oluyorsunuz bence. Yani inkar edebilirsiniz. Mesela diyebilirsiniz ki herkesin hataları olmuştur ama işte o dönemin koşulları öyle gerektirmiştir ama soykırım çok iddialı bir şey ve biraz yumuşatabilirsiniz konuyu. Çok çok daha sert davranıyorlar. Bu da daha komik ve daha inanılmaz hale getiriyor tezlerini. Bu anlamda sorunuza cevap daha sertleşecek herhalde İnkar.
Bu konuda kalalım. Söz almak serbest. Mikrofonunuzu açın, sadece konuşun.
Unutmayalım şu gerçeği. Türkiye'de siyasi partiler ve kuru, önemli ölçüde üst düzey kadroları derin devlet veya devlet dediğimiz o yapının birebir denetimi altında. Yani o devletin resmi görüşüne, söylemine ters düşen bir açıklama yapmaları mümkün değil. Yani işte söylüyoruz, CHP'de bir Dersimli Kemal Kılıçdaroğlu zamanında Dersim katliamı ya da soykırımının üzerine gitmiş bir şahsiyet. Ama partisinin sözcüsü orada katliamı yapan hükümetin İçişleri Bakanı Faik Öztürk, ikisinin adı da aynı. Yani bu işler Türkiye'de HDP hariç, hatta orada da muhtemelen sızıntılar vardır, bilemeyiz. Ama tamamen devletin söylemi içinde iktidar olmak isteyen ya da legal olarak Türkiye'de var olmak isteyen bütün partiler, kadroları devletin resmi söylemine sahip çıkmak zorunda. Buna karşılık onlara da hırsızlık, yolsuzluk, istediği suçu işleme lisansı veriliyor. Yani Türkiye'de Ermeni soykırımını inkar et, Türk politikasında devlet çizgisini izle, ondan sonra istersen kripto para üzerinden, istersen kamu bankalarından çalarak açıkça kendini zenginleştir. Orada bir sorun olmuyor. Onu da görmek lazım.
Peki. Kim söz almak ister? Cengiz, evet. Dinliyoruz.
Valla genelde ben soykırımın tanınması günün birinde devlet ve tabii ki toplum tarafından bunun içinde bulunduğumuz şartlarda imkansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü 23 Nisan 1920 nasıl bir kurucu akitse 24 Nisan 1915'te kurucu bir akittir. Ve devletin bunu reddetmesi mümkün değil.
Yani çünkü, akit derken 24 Nisan 1915 tarihli o 14 vilayete gönderilen meşhur genelgeden
söz ediyoruz. Tabii yani bunlar kurucu kötülük bu. Yani bu da en az 23 Nisan ve 29 Ekim kadar kurucu. Dolayısıyla bu yani herhangi bir ikrar kabul etme yani bu cumhuriyetin reddi anlamına gelir Türkiye'de. Bunu yapmak kolay değil. Yani ve yenilmemiş bir ülkeden bahsediyoruz. Bugünkü yazımda var, birikimdeki yazımda da var. Yani Lozan Antlaşması esasen soykırımı temize çeken bir antlaşmadır. Uluslararası anlamda. Dolayısıyla ya burada bir muazzam bir imkansızlık var. 1965'te bu İhsan Sabri Çağlayan gibi girişimi var falan Yektan bilir. Ya ve bu yapamadılar yani. Mümkün değil. Yani aslı reddetmek gibi bir şey. İşin iktisadi boyutundan, içtimai boyutundan, ahlaki boyutundan hiç bahsetmiyorum. Yani bir de onlar var. Çünkü bir de üstüne oturulmuş mallar var dünya kadar. Yani Türkiye'nin ekonomisinin temeli gayrimüslim mallarıdır yahu. Yani bu nereden çıktı bu kadar zengin? Tamamen gasp ve talandan çıktı. Yani bunların böyle ortalıkta konuşulması, bu konuların böyle açıkça ifşa edilmesi falan mümkün değil böyle bir şey yani. Benzer şekilde yakın tarihçiler Almanya için aynı şeyi söylerler. Yani Almanlar yenilmeseydi herhalde Shoah'ı, Holocaust'u katiyen tanımazlardı yani.
Yok o zaman başka yerlerde devam edecekti tabii. Almanya yenilmeseydi dünya imparatorluğunu kuracaklardı.
Mesela yani perişan olmadıkça bunlar olmuyor. Belki Türkiye oraya doğru gidiyor ama. Şimdi yani çöküş aşamasında olan bir ülke olduğu için bugün belki oraya doğru gidiyor. Yoksa Biden söyledi diye değil. Ya çökmekte olduğu için. Burada benim bir sorum var bitirmeden önce Amerikalılara. Bu bildiğim kadarıyla bütün kurumların telaffuz etmesi ve tanıması gerekiyordu ki bu tazminatlar ve özellikle hayat sigortaları çalışabilsin, yani çalıştırılabilsin. Bu doğru mu Hanri, İlhan ne dersiniz? Çünkü bu yepyeni bir sayfa açar yani, aynı zamanda akçalı bir iş bu yani.
Bu sonuç kısmında konuşacağımız bir şey zaten Cengiz. Oraya gelmeden başka bir iki nokta daha var aslında. Sen Adalet Partisi döneminde İhsan Çağlayangil girişimi gibi bir takım yani yumuşak dokunkaç türünden girişimlerden söz ettin. Aslında ramak kalmıştı. Yani öylesine bir gelişme vardı ki Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerinde yumuşama, yumuşak güç kullanımı, işte karşılıklı ekonomik karşılıklı bağımlılık üzerinden Ermenistan'la protokoller noktasında, yani oraya o gelinen noktada aslında pek çok mesele halledilebilecek gibi duruyordu. Yani 2008-2009 yıllarına geri dönecek olursak 10 yıl kadar önce. Yani o kadar da yani çok da katı değil aslında. Türkiye bunu yapabilirdi. Hayırhah bir liderlikle yapabilirdi ve yapamadı. Belki bununla ilgili birkaç kelime söylemek de gerekir. Yani orada top aslında olumlu anlamda kaleye girecekken direkten döndü. İki ülke hem resmi anlamda hem de sosyal anlamda birbiriyle belki o işler doğru yürüseydi çok daha farklı bir noktada olacaklardı. Avrupa Birliği'ne geçiş süreçleri bakımından, ekonomik ilişkilerin, Türkiye'nin bir şekilde üstündeki safrayı atması bakımından da. Sadece şey değil, AB süreci değil elbette. Öyle değil mi Yektan? Henri ne dersiniz bilmiyorum.
Ben bir buradan bir şey eklemek istiyorum. Evet, yani Cengiz Bey çok iyi tarif etti. Ne zaman tanınma oluyor? Bir defa biz bir tek Türkiye'de bu işler oluyormuş gibi konuşmayalım. Yani dünyanın neresinde soykırım varsa arkasından inkar geliyor maalesef. Ve inkar ne zaman sonlanıyor?
Bu arada bir uyarıda bulunacağım, pardon. Cengiz kapatır mısın mikrofonu? Senden bir ses geliyor bir taraftan. Onu kapatırsak daha rahat duyacağız birbirimizi. Evet, devam et.
Bir yenilgi anında, yani sonuçta fail grup, failler biz ettik siz etmeyin durumuna düştüğü zaman oluyor bu. İkinci bir senaryosa bunun maliyeti fail grup dediğiniz kesimlere o kadar düşer ki ve hatta hani geri ödemesi bile, imaj olarak geri ödemesi bile olabilir. Mesela Kanada'nın, Avustralya'nın olduğu gibi veyahut da Kuzey Amerika yerlerine ilişkin kararlarda olduğu gibi bu bir durum var. Şimdi Türkiye'nin inkarının çok sıkıntılı bir kısmı şu. Yani Almanya evet Shoah'la ilgili, Holokost'la ilgili başka bir tavır alabilirdi belki. Ama Almanya'nın o rejim yıkıldıktan sonra, yani ikinci nasyonel sosyalizm yıkıldıktan sonra ve yeni rejim kurulduktan sonra inkar, yani Shoah'ı tanımamış bile olsa etrafında bir daha soykırım yapacağına ilişkin benzer eylemlere girişebileceğine ilişkin ihtimaller Türkiye'ninki gibi değildi. Yani Türkiye'deki büyük sıkıntı şu. Biz Ermeni sorununu konuşurken her gün başka sorunları da konuşuyoruz. Özellikle Kürt meselesini konuşuyoruz. Yani bu mesele tarihe ait, evet soykırımlar hiçbir zaman tarihe ait değildir. Ama Türkiye çok istisnai bir örnek. Yani ve özellikle şimdi son 10 yılda olanları akılda tutmamız gerekiyor. Bu coğrafyada 2014 Ağustos'unda bir soykırım daha gerçekleşti. Şimdi siz bu koşullar böyleyken bir ülkenin her şeyi kontrol eden devlet başkanı olarak o günkü koşullar altında yapılabilecek en makul şeylerden biriydi derseniz benim tüylerim diken diken oluyor, ürperiyorum. O zaman siz Kürt meselesini nasıl çözmeye çalışıyorsunuz? Komşularınızla ilişkilerinizi nasıl çözmeye çalışıyorsunuz? Yani dolayısıyla Türkiye'nin tanıma siyasetinin tanımaya veyahut da inkara, Türkiye'deki inkarın ne demek olduğunu bir tek yani bir itibar, bir tek mal mülk falan filan da ötesinde halen kanayan yaralar, yani bir tek Ermeniler açısından söylemiyorum bunu, bir o kısmıyla düşünmek gerekiyor. Bir de tabii şunu da unutmamak lazım. Türkiye öyle bir dönemeçte ki şu anda her türlü ihtimale açık. Her türlü ihtimale açık. Şu anda muhtemelen çok sert tepkiler gelecek. Çünkü ihtiyaçları var, onu da söyleyeyim. Yani Erdoğan şu anda Allah'ın bir, Tanrı'nın bir lütfu diye de düşünüyor olabilir şunu. Yani saldırmak vesaire, bir tek yani belli gruplara saldırmak vesaire için söylemiyorum. Çünkü o kadar sıkışmış durumda ki şu anda günü kurtarmak onun için yani Türkiye'nin uzun vadede itibarı vesaire ondan çok çok daha önemli. Şöyle bir benzetme yaparsam, eski inkarcılar, yani gündüz aktarlar grubu diyeyim veyahut da o bu işin başında gerçekten profesyonel ve liyakatlı kişiler olduğu zamanlar Ermeniler bizden toprak al ister mi diye korkuyorlar. Şimdikiler neden korkuyor biliyor musunuz? Para ister mi diye korkuyorlar. Ya Türkiye oradan buraya geldi. Ve şunu da unutmamak lazım. Sonra öyle bağlayayım. Yani Türkiye'de bir ara rejim yaşanıyor. Ve maalesef çok büyük etkileri olan bir ara rejim. Yani ara rejim demek yani önemsiz bir şey demek değil. Çok önemli çünkü nasıl yıkıldığıyla geleceğimizin ne olacağını belirleyecek bir ara rejim. Evet, bir çöküşte peki. Ve dolayısıyla Ermeni meselesi ve bu tanınmanın bu bugün konuştuğumuz meselenin etkilerinin ne olacağında da bu bence çok belirleyici olacak.
Bir ara rejim konjonktür, sadece tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da söz etmiyoruz. Erdoğan'ın kurmuş olduğu bir ortaklık var, iktidar ortaklığı var. Bu ortaklığın paydaşları var. MHP ve lideri Devlet Bahçeli. Başka ortakları da var tabii. Böyle bir konjonktür var. Cengiz'in ortaya atmış soru üzerinden Amerika'ya geçelim. Henry, sonuçlara bakacak olursak, yani bundan sonra biraz da bunun üzerinde duralım. Yani bu ne getirir? Diaspora Ermenileri açısından ne getirir? Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri açısından ne getirir? Gerçi çok parçalı bir soru. Önce istersen şeyden başlayalım. Yani soykırım tanındı. Diaspora Ermenileri, Ermeniler, dünya Ermenileri açısından neye getirir? Onların hukuksal olarak baktığı manzara açısından.
bakın ben bir hukukçu değilim. Yani o açıdan zorlanacağım yani buna cevap vermek. Yani şimdi bu Ermeniler, Amerika'da yaşayan diyelim Ermeniler kalkıp Türkiye'ye dava açabilirler mi? Bence çok zor bir şey bu. Yok, dava açmak kolay bir şey değil. Bir kere bütün belgeleri bulmak lazım. O belgelerin çoğu bence herhalde şimdi yoktur etrafta, değillerdi. Yani ondan sonra buradaki Amerikan mahkemeleri de şuna karar verebilirler. Yani bu bizim karar verebileceğimiz bir konu değil. Bu bizi aşan bir konudur diye. Çünkü uluslararası ilişkilerden bahsediyoruz. Yani dolayısıyla tabii Holocaust davalarına bakmak lazım. Orada, ama oradaki karşılaştırma da doğru bir karşılaştırma değil. Çünkü Almanya bunu kabul etti. Yani Almanya hiçbir zaman rezistans göstermedi bu davalara karşı. Peki o davaların çoğu genellikle işte ne bileyim birisi şu benim bakkal dükkanımı aldı. İşte onun tazminatını istiyorum cinsindendi. Fakat dediğim gibi ben hukukçu değilim. Onun için daha bunun ötesine gitmek istemiyorum. Ama böyle davaların geleceğinden ben pek görmüyorum aslında.
Peki. O zaman Türkiye-Amerika ilişkilerine belki İlhan Ergun da burada, yani sende kalalım. Birkaç soru sormak durumunda olabiliriz. Bir kere Biden seçimleri kazandıktan hemen sonra ahvalde biz bu Washington'un nabzını mümkün olduğu kadar yakından tutmaya çalıştık. Düşünce kuruluşları harekete geçtiler ve peş peşe pek çok Türkiye-Amerika ilişkileri üzerine bu düşünce kuruluşları tarafından raporlar yayınlandı. Bunların uzaktan bakıldığında ortak paydası şuydu. Yani artık başka bir Türkiye var. Müttefik olup olmadığı şüpheli bir Türkiye söz konusu. Gerek ABD açısından gerek NATO içi, NATO ilişkileri açısından. Ve stratejik ortaklık diye sürekli olarak tekrarlanan o kavram ortadan fiilen kalkmış durumda. Dolayısıyla bundan sonra ne yapılması gerekir Biden yönetimi açısından? Bir tarafıyla işte işler aldım verdimle nasıl götürülecekse belli konularda götürülsün. Ama çok ciddi görüş ayrılıkları var. Bunlar da böyle işte bir şekilde idare edilsin. Şimdi bu açıklamaya da bakıldığı vakit, açıklamanın hazırlanmasına yol açan duygu haline de bakıldığı vakit bunu görüyoruz. Yani hakikaten yeni bir Türkiye-Amerika ilişkileri şablonu mu çiziliyor sence Henry?
Düne nazaran ya da bir hafta öncesine nazaran hayır. Çünkü Türk-Amerikan ilişkileri dediğim gibi daha önce bir sürü büyük bir krizden geçiyor şu anda. Krizin iki değişik ayağı var. Bir, S-400'ler, Kuzey Suriye, Fethullah Gülen, öyle ciddi konular. Bunun dışında bir de Erdoğan problemi var. Yani bu iki değişik problem aslında. Yani Erdoğan olmasaydı Türkiye'nin başına ve yine bu problemler çıkmış olmuş olsaydı belki daha değişik bir şekilde iki ülke bunları ele alabilirdi. Nitekim ki ben S-400 kararına baktığım zaman ve belki de bu soykırım meselesine de yansıyabilir. Bence Erdoğan hiçbir zaman inanmadı Amerika'nın çok böyle ciddi bir pozisyon alacağını. Her zaman olduğu gibi Amerika şikayet eder, hayır der, yapma şunu bunu yapma. Ondan sonra başını eğer tamam Türkiye bunu yaptı biz katlanacağız. Bu Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Dolayısıyla Türkiye ile aramızı çok fazla bozamayız. Genel olarak bürokrasinin içinde ve olsun Dışişleri Bakanlığı olsun, Savunma Bakanlığı olsun ve bir sürü yani bürokrasi çok daha geniş bir kavram tabii. Genellikle bu mefhum şeydi, her zaman kazanırdı. Fakat bence S-400'ler çok önemli bir noktaydı. Çünkü S-400'ler konusunda Amerikalılar Türklere yapmayın, lütfen yapmayın. Bu çok ciddi bir şey. bakın biz size neler veriyoruz F-35'lerle. Yani Türkiye milyarlarca dolar para kazanacaktı F-35'ler üzerine. Çünkü onun tamiri, bir sürü uçağın tamiri, işte parça yapımı Türkiye'de yapılacaktı. Ve buna rağmen Türkiye S-400'leri aldı. Ve cidden Amerika'yı çıldırttı. Ben ya ilk defa olarak böyle bir şey görüyorum. Yani çünkü S-400'e cidden bir kırılma noktasında. Fakat şunu da belirtmek lazım. Türk-Amerikan ilişkileri hala güçlü bir ilişkidir. Hayır, ikisi de NATO'nun iki en önemli ülkelerinden ülkelerini temsil ediyorlar. Ayrıca Türkiye ve Amerika bir sürü konuda beraber çalışıyor. Gerek terörizm olsun, gerek belki tam eskisi gibi çalışmıyor olabilir ama iki devlet arasında ve iki devletin kurumları arasında bir sürü ilişki var. Onları da unutmamak lazım. Onlar devam edecek. Çünkü sırf İncirlik değil, bir de Kürecik var. Kürecik çok bence de İncirlik'ten daha önemli bir Amerikan ve daha doğrusu NATO üssü. Çünkü bütün dinleme İran olsun, Rusya olsun, bütün o aygıtlar falan hepsi Kürecik'te. Bunlar bence değişmeyecek. Ondan sonra bir de şunu unutmayalım. Biraz önce de bahsettiğim gibi Türkiye'nin iktisadi durumu çok kötü şu anda. Ve Erdoğan'ın çok dikkat etmesi lazım bu konuda. Ve zaten virüs yüzünden, o koronavirüsü yüzünden zaten Türkiye'nin durumu düzelmiyordu. Bir de Amerika'yla kavga ederseniz, yani dünya piyasalarında ve zaten biliyorsunuz Merkez Bankası'ndaki değişiklikler muazzam rahatsızlık yaptı, yarattığı piyasalarda. Dolayısıyla yani Türkiye'nin iktisadi konumu çok büyük bir risk almasını önleyecek. Bir de son bir şey daha söylemek istiyorum. Yani bu çok konuşulan bir şey değil. Fakat unutmayın ki bundan kaç, 2 sene önce Amerikan konsolosunda ve büyükelçiliğinde çalışan 3 Türk çalışanı hapse atıldı. Bunlardan bir tanesi bırakıldı Adana'daki, öbürü galiba ev hapiste, bir tanesi hala hapiste. Ve bunun yarattığı yarattığı problemi anlamakta zorlanıyor galiba Türkler. Çünkü siz düşünün, bu da Amerikalılar gelecekler, bir Türkiye Büyükelçiliğinde çalışan bir Amerikalı'yı alacaklar, hapiste tutacaklar. 3 sene, yani 2,5 sene hapiste tutacaklar. Belki de işkence edecekler. Ve tabii o Türk Büyükelçiliğinin nasıl çalıştığını öğrenmeye çalışacaklar. Kimlerle ilişkisi olduğunu çalışacaklar. Türkiye muazzam kızar böyle bir olaya. Ama Trump Cumhurbaşkanı olduğu için bunun üstüne gitmediler. Bence burada da bir değişiklik olacak. Çünkü bu State Department, yani Dışişleri Bakanlığı içinde büyük bir problem bu aslında. Çünkü bütün, sırf Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında Amerikalılar, Ekvador olsun, ne bileyim Hindistan olsun, o ülkelerden insanlar alıp çalıştırırlar. Eğer siz onları müdafaa edemezseniz bütün hepsi zor durumda kalıyor. Türkiye'nin böyle bir şey yapmış olması Amerika'ya bence inanılmaz büyük bir hataydı.
Evet. Tabii eleştirilere göre pek çok bakımdan Rubicon'u geçmiş bir liderden ya da liderlikten söz ediyoruz. Yani adeta
muazzam bir özgüveni olan bir lider bu.
Yani aynı zamanda da işte köprüleri yaka yaka ilerleyen bir liderlik tarzından, üslubundan söz ediyoruz.
Ama bizi görünce de geri adım atan bir lider. Unutmayın, yani Putin'e nasıl özür mektubu yazdı. Yani Biden, diyelim ki Erdoğan sert bir çıkış yapamayacağını biliyoruz, yani atıp tutacaklar, o bizim işte benim ecdadım soykırım yapmaz, Türk tarihi şanlıdır vesaire gibi. alttan alacak. Yani eğer üstüne gitmeye kalkarsa Biden bir açıklama daha yapsa pazartesi günü Türkiye ekonomisi diye bir şey kalmaz. Herkes onu görüyor. Bir evet. tek şunu söylemek lazım. Yani bugün Talat Paşa'ya sahip çıkan zihniyet bize gösteriyor ki 50 yıl sonra da Süleyman Soylu'ya ve bugün yaptıklarına sahip çıkacak. Çünkü 50 yıl sonraki kuşağında ecdadı Süleyman Soylu olacak. Yani bu bir kısır döngü Türkiye için böyle devam ederse.
Peki bir saat konuşacağız dedik. Son sözleri alayım artık. Toparlayalım canlı yayınımızı. Evet, Biden'ın Ermeni soykırımı açıklamaları üzerine konuşuyorduk. Son sözlerle devam edelim. Evet, Cengiz senle başlayalım. Kısaca bir toparlama.
İçeride ve dışarıda çıkmış. İçeride ve dışarıda bir eşik aşıldı bugün. Önemli. Yani ve eminim yani hem içeride hem dışarıda sonuçları olacaktır. Beklemedeyiz. Ama yani dediğim gibi Türkiye'li Ermenilerin başına bir şey gelmesin. Hele bir 24 Nisan münasebetiyle tek temennim o.
Peki. Bektar?
Vallahi ben
pardon Cengiz, bir şey söyleyebilir miyim? Bir tek Bahçeli'nin HDP ile ilgili attığı bir tweet var şu anda. Ermeni ihanet şebekelerinin bir devamı olan PKK'nin siyasi ayağı HDP'nin de sözde soykırım yalanına sarılması siyasi ve hukuki bir karar aşamasına gelindiğine işarettir. Türk milletine soykırımcı diyen bir örgütün ne siyasette ne de Gazi Meclisi'nde bulunması artık imkansızdır diyor. Yani yeni bir Amerika'dan çok Türkiye yöneliği ve Türkler üzerindeki baskının doruğa çıkacağını gösteriyor. Bu çok önemli.
Evet. Yani bir anlamda parti hakkındaki kapatma davasının dışarıdan müdahalelerle hızlandırılması ya da ondan önce de tabii yağdırılmış olan fezlekelerin, HDP milletvekillerine ilişkin fezlekelerin hızla devreye sokulması. Bundan sonra herhalde beklenmesi gereken gelişmeler bunlar, şimdiden duyurmuş olalım. Yani bunu tahmin etmek güç değil zaten. Evet, Ektan.
Vallahi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Evet, yani HDP'nin bence burada tabii Türkiye'de bunları kestirmek çok zor ama HDP'ye veyahut da esas HDP'ye parmak doğrultmaları ve tam tersine biz Türkiye Ermenilerini uzun süre kullandıkları gibi, çok özür diliyorum bu kelimeyi böyle kullandığım için ama maalesef bir rehin olarak kullanıldı Türkiye Ermenileri. Dışarıya karşı öyle yapacaklardır. Ama ben daha genel bir duruma dönmek istiyorum. Yani Türkiye, sonuç böyle Türkiye konuşuyoruz. Yani Ermeni soykırımının tanınması meselesi etrafında bile olsa Türkiye'yi konuşuyoruz ve şunu bir iki şeyi görmek gerekiyor Türkiye ile ilgili. Türkiye'de anladığımız anlamda rasyonel olmayan bir siyasi elit var. Yani bizim rasyonel olarak şunu yapmaları gerektiğimiz şeyin onlardaki karşılığı öyle olmayabilir. Ve zaten Henry Bey'in o konuda yanlış yaptıkları dedikleri şeyleri pek yanlış yaptıklarını düşündüklerini sanmıyorum mesela. İkinci şey de Türkiye ile ilgili konuşurken şunu unutmamak gerekiyor. Türkiye jeopolitik, jeostratejik, tektonik bir hareketlilik içerisinde. Yani normal bir Türkiye'nin orada halen durduğu ve ona göre davranacağı varsayımlarından uzaklaşmamız en doğrusu olacaktır. Yani ve burada da kastettiğim Rusya'ya yakınlaşmak falan bile değil. Türkiye çok şaşırtıcı bir şekilde hem Batı'dan hem de Rusya'dan çatlaklar büyütürken arasına hızlı bir şekilde Çin eksenine girmeye yönelen bir ülke. Ve yani bununla beraber bu gibi konulara yaklaşımının da artık nasıl standartlarla yürüyeceğine ilişkin de çok şey söyleyebilir bu durum. Kısacası şu anda çok neler yapabilecekleri, nasıl sonuçlara olabileceği bu meselenin bir tek soykırımın tanınması değil ama soykırımın tanınmasıyla beraber Türkiye'ye ABD'nin haritada koyduğu, Türkiye'yi koyduğu yeni yere bu elitin nasıl tepki verebileceğinde şunu unutmamak gerekiyor. Çok aykırı, çok ummayacağımız şeyler yapabilirler. Çünkü rasyoneliteleri dediğim gibi bizim ortalama insanın kabul ettiği rasyonelitenin ötesinde instrumental rationality dediğimiz issue based ve bir de bazen de liderin doğru kabul ettiği, bunu ekonomiyle ilgili deneylerine baktığınız zaman anlarsınız. Çok basit hikayeler. Ve dolayısıyla şöyle bağlayayım. Ben her koşulda insanlığa karşı işlenen suçların herkesçe tanınmasının o gün şu olur bu olur dışında ilkesel düzeyde savunan biriyim. Bunu söyleyeyim. İkinci şey de şunu söyleyeyim. Bu gibi bu şu anda bu tanınmanın da dahil edeceği Türkiye'nin bu jeopolitik, jeostratejik tektonik hareketliliğinin nereye varacağını ve buna nasıl tepkiler varacağını söylemekse çok güç, ancak ihtimallerden bahsedebiliriz. Ama benim buradan beklemediğim tek şey soğukkanlı, rasyonel ve yapıcı olmalar.
Peki. Alin, senle başladık. Yine seninle bitirelim. Son sözü sana vereyim.
Yani Yekta'nın dediklerine ek olarak şeyden bahsetmek istiyorum. Yani bütün bu süreci aslında biraz da Sovyetlerin artık olmamasıyla ilişkilendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani işte Türkiye'deki bir tek partili rejim dönemi, arkasından Kemalist ağırlıklı olmak üzere hükümetler, tek tipçilik, baskı, katliamlar, bu katliamlar hakkında konuşulmaması. Ben bütün bu olanların Batı tarafından belirli bir şekilde tolere edildiğini düşünüyorum Sovyetler döneminde. Yani Türkiye eğer bir sınır ülkesi, demir perdeye bir komşu olarak düşünecek olursak, orada Batı'nın tamamen başka bir hesabı vardı ve o son durağı bir şekilde orada olan pislikleri, orada olan olayları görmemeye çalışıyordu. Ama 80'lerin sonunda durum değişti. Ve bence Batı da Amerika'da 80'lerin sonundan 90'lardan bugüne kadar tam anlamıyla Türkiye ile ne yapacağını bilemiyor. Özellikle AKP'nin hükümet olmasından sonra belki önlerinde yeni bir dönem açıldığını düşündüler. Çünkü bu baştan konuştuğumuz Cengiz Bey'in dediği, yani Türkiye temelinin bir suç üzerine inşa edilmesi gerçeği. Şimdi Türkiye bu suçu kabullenip değişerek, dönüşerek farklı bir ülkeye farklı bir ülke de olabilirdi. Yani ille yıkılmasına, ille temellerinin bu denli sarsılmasına gerek yoktu. Daha yumuşak, acılı olabilirdi. İçeride sorun yaratabilirdi. Ama daha yumuşak bir geçiş yapılabilirdi diye düşünüyorum. Ve o zaman da ömrü daha uzardı. Daha stabil bir ülke olarak şu anda karşımızda dururdu. Şimdi o 2000'lerin başındaki Avrupa Birliği'ne yakınlaşma, batılılaşma süreci bittiği gibi bir de Rusya ile bir müttefik olma durumu çıktı. Şimdi Batı buna tam adapte olurken bu sefer bölgesel bir agresyon başladı. Suriye'ye müdahil oldu. Libya'ya müdahil oldu. Geçen yazdan itibaren Doğu Akdeniz'e müdahil oldu. 4 ay önce Kafkaslara müdahil oldu. Şimdi burada bir şeyler değişiyor. Türkiye'de bir şeyler değişiyor. Ama Batı'nın da dünyanın da Türkiye'ye karşı politikası kuşkusuz değişecek. Ne yönde değişecek belli değil, bilmiyoruz. Ama Biden'ın başkan olmasıyla ve diktatörlere karşı, antidemokratik ülkelere karşı mücadele edeceğini açıklamasıyla bazı ipuçlarımız var. Bu gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Bu da büyük bir soru işareti. Özetle şunu demek istiyorum. Bence Türkiye'nin içerisinde olan katliamlar Batı'nın göz yummasıyla yaşanmıştır. Batı'nın desteğiyle yaşanmıştır. Ama o zaman konjonktür farklıdır. Şimdi bu değiştikten sonra, Türkiye Rusya'ya bu kadar yaklaştıktan sonra, S-400 satın aldıktan sonra, F-35 programından çıkarıldıktan sonra Batı artık bunu tolere eder mi? Yoksa elindeki bütün silahlarla Türkiye'nin kafasına vurur mu? Bence 25 Nisan'dan itibaren artık bunu göreceğiz. Batı'nın Türkiye'ye karşı aldığı tavrı daha net göreceğiz bugünden itibaren.
Son söz dedim ama 2 dakikamız daha var. Eklenecek bir şey var mı Ergun, Henry?
Yani Batı için Türkiye hala önemli ve değerli bir ülke. Yani, Ermeni soykırımının başta kabul edildiği gün Irak Kürdistan'ına yapılan bu büyük harekat Amerika ile NATO çerçevesinde bir takım ilişkilerin yürüdüğünü gösteriyor. İşte Amerika'nın tekrar PKK liderlerinin başına koyduğu ödülü yenilemesi Türkiye'yi bir yandan da hoş tuttuğunu gösteriyor. Yani 106 yıl önceki bir olayı tanırken bugün Kürt siyasetinin, Kürt halkının karşı karşıya olduğu zor duruma hiç değinilmemesi ya da bunların seslendirilmemesi, Amerika'nın yani Biden bunun Türk-Amerikan ilişkilerinde bir kırılma noktası olacağına inanmıyor bence. İşte bunu muhtemelen Erdoğan'a da söyledi. S-400 Biden için, Amerikan yönetimi için tüm kurumlarıyla birlikte şeyden daha önemli. Bu Ermeni soykırımının tanınmasından. NATO içinde bizim bilmediğimiz ilişkileri devam ediyor. Türkiye gördük işte, hep her programda tekrar ediyoruz. 20 milyonluk bir Suriye Avrupa'yı alt üst etti. Almanya'yı, Fransa'yı kaosa soktu. 80 milyonluk bir Türkiye'nin büyük bir çöküşe gitmesi Avrupa için hayal edilemeyecek bir tablo. Yani insanlar yüzerek kaçmaya çalışır öyle bir toplumda Türkiye'den. Bir şekilde nihai çözüm Türkiye hakkında kaçınılmaz olarak kapıya dayanana kadar Osmanlı'yı olduğu gibi Türkiye'yi de işte bir şekilde idare edelim, bize bulaşmasın da ne hali varsa görsün şeklinde devam edecek gibime geliyor bana.
Peki, burada noktalayalım o zaman. Konuklarım iki tanesi ayrıldı çünkü internetleri çok kötüydü bugün, İlhan Tanır'la Cengiz Aktar'ın. Alin
genelde dünyada öyle. Bizde de.
Alin Özinyan Nerivan'dan çok teşekkürler Alin. Henri Barki Washington'dan teşekkür ederim Henri katıldığın için ve Berlin'den Yektan Türk Yılmaz. Yektan sana da teşekkürler. Ergun evet.
Bir son haber daha verelim. Son dakika.
Onunla noktalayalım.
Aliyev'le görüşmüş. Ortak adım atılması, birlikte hareket edilmesi kararı alınmış.
Evet, dolayısıyla bir Türkiye-Azerbaycan Konfederasyonu konusunda bir takım beklentiler içine girilmiş olabilir.
Dahil olmak üzere üçlü evet. Bir kulaç ayağı olabilir.
Görülecek. Çok ilginç gelişmelere gebeyiz. Peş peşe geliyor. Yarın bakalım nelere uyanacağız. Tekrar teşekkürler. Ahval özel canlı yayını burada sona eriyor. Herkese iyi günler diliyoruz.